Ayrım 51.
Aydınlanma değil merhamet. Atilla İlhan'ın kulakları çınlasın. Ne devrimciler sevdik, zaten yoktular. Öyle mi? Kendimi Amerikalı'ya kuşkuyla bakarken yakaladığımı hatırlıyorum. Çeka'yı ya da Yahudileri Bolşevik devrimindeki rollerini tartışmaya açacak kadar benimsediğimden değil, Zudin tiplemesini benimsediğimden. Kendisini özgür iradesiyle bir fikre indirgeyen ya da yücelten, birisinin birkaç cümleyle hükümsüzleştirilmesine isyanımdan, ideal denilen yüce hedeflerin aşağılanması olasılığından korkumdan. Rusya'nın bana ağır geldiğini itiraf ettiğim bir diğer andı. Zudincik bu defa da Yahudilerle ilişki kurduğu için itlaf edilecek dedim. Neden bahsettiğimden en ufak bir fikri olmayan Winkler'a. Nadia kolumdan çektiydi. Hadi gel çay yapmama yardım et. İkinci sınıftan yukarı Rus yataklı trenlerinde vagonların sonunda kondüktörün kompartımanının yanındaki girintide bir semaver oluyor. İsteyen çayını kendisi yapıyor, isteyen görevliden alıyor. Alexi ile Winkler'ı baş başa bırakıp Nadia ile oraya çay yapmaya geçtik. Daha doğrusu Nadia yaptı, ben dışarıyı seyrettim. Demir yolu bölgedeki tek ulaşım aracı olduğundan her 20-30 dakikada bir yeni bir istasyondan geçiyorduk. Üzerlerinde Vorkuta'da gördüğüm "Yaşasın işçi sınıfı, ana vatan için çalışıyoruz" gibi ardında yatan protestoyu yeni yeni anlamaya başladığım sloganlar yazılı levhalar asılı ahşap istasyon evlerinin önünde portakal rengi demir yolu tulumları içindeki yaşlı ve tombul kadınlar ellerinde geç sinyalleri dikilmiş trenin geçmesini bekliyorlardı. Az sonra arkalarını dönecek silindir şeklindeki çelik tanklardan dönüştürülmüş penceresiz lojmanlarına gireceklerdi. Dalmış soğuğun ne yaman bir düşman olduğunu düşünürken kolumun dürtüldüğünü hissettim. Saçları demir yolları giysileri gibi şaşırtıcı bir portakal rengine boyanmış, beyaz saç üzerinde kına olduğunu düşünmüştüm. Buharlaşıp cildinden fışkırıyormuşçasına vodka kokan yaşlıca bir kadındı. Baharda karlar eriyip sular toprağı aşındırınca buralarda insan kemikleri baş verir diye söylendi. Altın dişleri ortaya çıktı. Tarlalar dolusu insan kemikleri. Ne diyor? Nadia çevirdiydi. Kadın anlamadığımı fark etmemiş gibiydi. Tekrar dürttü. İleride kutup tundrasının hışmından kurtulmak için birbirlerine sokulmuş gibi duran bir düzine kadar yıkık dökük tahta kulübe kümesini işaret etti. Oktyabrski. Ekim devriminden mülhem, Oktyabrski sanayiden mülhem, Promişleni, Sovyetlerden mülhem, Sovyetski mezraları, beşer onar kilometre arayla dizilmişlerdi. Mezraları oluşturan kulübeler ana sokağın iki yanında Gogol'ün anlattığı gibi dizilmişlerdi. Trenin penceresinden bir kaldırımdan diğerine yalpalayan adamları, kar yığınlarına tırmanan çocukları, yarı yarıya kara gömülü kulübelerin damlarına çıkmış, nöbet tutuyormuşçasına oturan mongrel cinsi kutup köpeklerini görebiliyordum. Herkesin her şeyin üstüne kömür madenlerinin uzun bacalarından fışkıran kara duman yağıyordu. Gözün gördüğü her şey çocuklar, insanlar, köpekler, kar tepeleri kömür tozuna bulanmıştı. Doğu ufkunda Ural dağları, bir zamanlar İstanbul boğazında şehir vapurlarını izleyen yunuslar gibi bir batıp bir çıkıyorlardı. Uralların tepelerindeki dev radar çanaklarının kuzey kutbunun üzerinden geçen Amerikan casus uçaklarını izlediklerini söylediler. Ray boyunca yere yıkılmış telefon direklerinin enerji hatlarını anımsatan kalın kablolarının, zincirlerin ne olduklarını çıkaramadığım çürümeye terk edilmiş metal aletlerin nasıl olup da çalınmamış olduğunu merak ediyordum. Portakal rengi saçlı kadın yine de dürttü. Sizlerin okumuş insanlar olduğunuzu görebiliyorum. Ben de Leningrad Politeknik Enstitüsü'nde okudum. Sınıfta Vietnam'dan, Bulgaristan'dan öğrenciler vardı. Ben diyorum ki ana vatanı kurtaracak olan adam Wolf Adolfovich'tir. Nadia Jirinovski diye açıkladı. Hitler'e benzetilmekten hoşlanan bir faşist. Finlandiya ve Alaska'yı kuracağı yeni ve iyileştirilmiş Rus İmparatorluğuna ekleyeceğine yemin ediyor. Turuncu saçlı kadını kompartımanına dönmeye ikna etmek üzere döndü. Bir de rüşvet önerdi. Ben çayınızı getiririm Gosmoja. Siz kompartımanıza gidin. Çay değil, çorba istiyorum. Portakal saçlı kadın bir şey hatırlamışmış, duraksadı. Yemeğin sağlığa zararlı olduğunu söyleyen o yazıyı kompartımanıma sen mi astın? Nadia'nın cevap vermesini beklemeden bana yöneldi. Demokrat komünistlerin işi diye sızlandı. Hainler insanların dikkatini yiyecek fiyatlarından uzaklaştırmak için böyle yapıyorlar. Düşmemek için ellerini koridorun iki tarafına dayadı, yürümeye çalıştı. Beceremediğini gören, izinde olduğu elindeki altılık bira paketinden belli olan bir Bahriye eri yardımına koştu. ''Yemek sağlığa zararlıdır.'' diye bir yazı var mı sahiden? Başı ile onaylayan Nadia, tiroid sorunundan kaynaklandığını düşündüren hafifçe patlak solgun mavi gözlerini trenin penceresinden dışarı çevirdi. Uçsuz bucaksız kar çölüne serpiştirilmiş küçük yerleşim birimlerini işaret etti. Ne bir meyve, ne bir sebze, ne de bir ağaç. Bu zavallı canların yaşayacak neleri var ki? Sadece şişe, hepi topu şişe. İçini çekti, duruyoruz.
Duruyor muyuz?
Kalkalı 2 saat bile olmamıştı. Bizim dilenci vapuru dediğimiz yolcu otobüslerini anımsadığımı hatırlıyorum. Seçici algılama işlemiş olmalı. Çikolata satan kötürümü de o istasyonda gördüm. Kirden katılaşmış giysilerinin üstüne koyun postları sarınmış tek gözlü bir ihtiyardı. 5 köpeğin kızak gibi çektiği bir tahta sandıkta oturuyordu. Vagonun kapısını açan Nadia elinde tuttuğu geyik boynuzlarını sallayarak selam verdi.
''Merhaba Papoçka!'' yani babacık. ''Boynuzları kaça veriyorsun?''
Adam bir fiyat söyledi. Nadia başka bir fiyat verdi. Sonunda 2 şişe vodkaya anlaştılar. Nadia şişeleri getirmek üzere kendi kompartımanına döndüğünde ihtiyar kutunun içine eğildi. Gazete kağıdına sarılı bir paket çıkardı, açmaya koyuldu.
''Şokolat! Şokolat ister misiniz?''
Elinde tuttuğu Snickers marka bir Amerikan çikolatasıydı. Nereden bulmuş olabilir ki? Nadia sordu. Adam 18 nolu dükkandan almış olduğunu söyledi. Nadia, mafya mallarını pazarlamak için devlet perakende ağını kullanıyor diye açıkladı. Ben çocukluğumun Sümerbank mağazalarının raflarında değil tezgahın altında saklı, kaçak Fransız parfümlerini hayal ettim. Sonra da yerli malı haftasında kuru üzüm fındık tabaklarının yanında unutulmuş içi ıslak Amerikan çikolatalarını. Sonra da evlerinde frijider olan tek ilkokul arkadaşım Sürün'ü. Artık adam akıllı aşina olduğum o anlamsızlık duygusu, Nadia'nın ihtiyarla iyi bir alışveriş yaptığını, boynuzları güneyde 10 katına satabileceğini söylemesiyle derinleşti. Genç kadın çorbamızı pişirmek üzere izin istediğinde yalnız kalacağım için sevindiğimi hatırlıyorum. Uzun fare rengi yün kaputları içinde platformda bir aşağı bir yukarı yürüyen askerleri, eski gazete kağıtlarına sardıkları haşlanmış patatesleri satmaya çalışan büyük anneleri, bakımsızlıktan dökülen istasyon binalarına asılı parlak renklerle boyanmış Sovyet armalarını seyrediyor, yerel Çeka'nın başkanı Zudin, soba yapımcısı Gürcü Katso gibi adamların mutlak inançlarını, ölümüne adandıkları davalarını düşünüyordum ki önümden Lenin'in 3 katlı bir bina boyundaki silüeti geçti.
Hayır, Rusya'daki heykellerin hepsi yıkılmış değildi. Kendimi adama, yoksa ahmağın teki miydin diye sorarken buldum.
Sonra da gözüme heykelin kaidesine yapıştırılmış Amerikalı ünlü vaiz Billy Graham'ın toplantı afişi ilişti. Meğer Sıttıvkar'da tanıştığımız İncil-i Şerif misyonerleri şöyle dursun, bu iğrenç din taciri de buralara kadar gelmiş. Şahsen gidemediği durumlarda tiyatro binası olan ki Rusya'da olmayanı neredeyse yoktur, her yerleşim merkezinde kurdurduğu dev ekran televizyonlar aracılığıyla vaaz verirmiş. Kompartmana döndüğümüzde Winkler, un, şeker ve su diyordu. Yahudi ilmi ihlaline göre bu 3 maddenin tüketimi haham icazetini gerektirmez. Buna karşın örneğin Naya marka doğal kaynak suyunun etiketinde Montreal Kosher damgasını görebilirsiniz. Kanada ve ABD'de satılan yaklaşık 6000 çeşit gıda maddesinin üstünde şu ya da bu hahamın oluru var. Yahudi olana da olmayana da uygulanan bir çeşit kelle vergisi, daha doğrusu haraç. Şimdi camları kırılmasın, iş yeri kundaklanmasın diye haraç veren adamın cebinden çıkan korunma parasını ilan ettiği görülmemiştir. Ama işler o hale geldi ki sahici Rus vodkası diye pazarladıkları Stolichnaya'nın etiketinde bile Ortodoks Yahudi Cemaatleri Birliği'nin koşer logosu var. U. Ayrıca Stolichnaya'nın aslında Pepsi Cola Wines and Spirits International'ın bir ürünü olduğunu da gizliyorlar. Burada milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Kuzey Amerika'da koşer endüstrisi çığ gibi büyüyor. 10 milyonu aşkın koşer tüketicisinden sadece 2 milyonu Yahudi. Diğerleri Müslümanlar gibi din, vejeteryanlar gibi idealistlik ya da sağlık gibi başka nedenlerle koşer isteyen insanlar. Milyarlarca dolarlık sahtekarlık. Kanada Yahudi Kongresi Başkanı Moshe Ronen'e yazdık. Basın kralı David Radler'in kızı Melissa'ya yazdık. Parlamento seçimlerinde aday olan Yosef Ben Ami'ye yazdık. Sağır dilsiz oynuyorlar, hiçbir sonuç alamadık. Koşer vodka, koşer viski, koşer çamaşır suyu, akla ne gelirse satın alınan her bir mal için hahamlara haraç ödeniyor. Yahudi olmayanlar da soykırımın kefaretini ödüyorlarmış gibi bir duygu hakim. Soykırım dolandırıcılığın mazereti oluyor. Bu nedenledir ki Hollywood çıkışı soykırımın sorgulanmasını önlemek için IHR, Institute for Historical Revision binalarını kundaklamak, çalışanlarını kurşunlamak dahil yapmadıkları yok. Yahudi Siyonist cephaneliğinin başlıca silahı soykırım. Hem Amerikalılardan hem de Avrupalılardan büyük paralar sızdırmaya yarıyor. Milyarlarca dolar ve bu paralar IHR gibi kuruluşları susturmaya gidiyor. Revizyonistlerin harcadığı 1 dolara karşı taraf 100 dolar harcıyor. misli görülmemiş bir ekonomik ve siyasi kuşatma altındayız Alyosha. Bu kuşatmayı kendi başımıza yaramayız. Sizlerin yardımınıza ihtiyacımız var. Bizim bütün istediğimiz Ukrayna'da olan bitenin iddiaların ötesinde adli tıbbın, modern bilimin ve yazılı delillerin ışığında yeniden değerlendirilmesini sağlamak. Gerçeklerin ışığının dondurulmuş tarihimizi eritmesini, olayların gün ışığına çıkarılmasını istiyoruz. Yahudilerin Sovyetler Birliği'nin özellikle de Ukrayna'nın kanlı tarihinin doğrudan taraflarından birisi olduğunu, ülkesinin bu geçmişiyle yüzleşebilmesinin yolunun Yahudi eylemlerinin araştırılmasından geçtiğini, bunun da soykırımın Hollywood versiyonunun özgürce sorgulanması gerçekleşmeden mümkün olmayacağını söylüyordu. Ne ki soykırımın araştırılması gerçeklerin ortaya çıkması mazlum imajlarını tehdit ettiği için Amerikan Yahudilerinin işlerine gelmiyordu. Hepimize her gün ölüm tehditleri yağıyor, telefonla ya da mektupla dedi. Bir keresinde otomobilden ateş açıldı, iki revizyonist ağır yaralandı. Üç arkadaşımız saldırıya uğradı. Yahudi teröristler IHD binalarına 5 kez molotof kokteyli attılar. 4 Temmuz 1984'te depomuzu kundakladılar, 10.000'den fazla kitabımız yandı. Ayrıca nadir dökümanlar, yerine konamayacak dosyalar yok oldu. 400.000 dolarlık hasar. Sonra da yaraya tuz basar gibi ABD devlet başsavcısı ve anti iftira birliği oturdular, nefret suçlarının cezalarını arttıran 1994 yasasını birlikte hazırladılar. Dipnot 1994 yasası, Hate Crime Sentencing Enhancement Act, 28 U.S.C. 994. Birleşik Devletler'de Yahudi düşmanlarını ortaya çıkarmanın başlı başına bir hizmet sektörü haline geldiğini söylemek bile suç oldu. Nerede kaldı soykırım dayatmacılarının bu dogma inançtan sağladıkları siyasi, mali ve sosyal çıkarları sergilemek? Alexei'ye döndü. Eşcinsellere ilişkin ek maddeleri senatoya getireni senatör Lieberman olduğunu biliyor muydun? Alexei'nin cevabını beklemeden, ama bu defa baltayı taşa vurdu diye güldü. Militan eşcinseller nefret yasaları kapsamına alınmak, yaşam tarzlarını eleştiren demeçlerin suç sayılmasını sağlamak için Lieberman'ı destekliyorlardı. O da tasarısını savunmak için, eşcinseller de Allah'ın kullarıdır, bu tasarıyı desteklemek eşcinselliğin ahlaki bir uygulama olduğunu kabullenmek anlamına gelmez mealinde bir demeç verdi. Yahudi cemaati ayağa kalktı. Tevrat Allah'ın eşcinselliği lanetlediğini açıkça yazar. Ne, şimdi Allah'ı nefret yasasından suçlu mu bulacaksınız? Allah'ın emirleri doğrultusunda konuşan müminleri mahkum mu edeceksiniz? Yahudi Ahlakı Destekleme Derneği Başkanı Haham İshak Levi, ben ve diğer haham dostlarım Allah'ın emrini dillendirdiğimiz için hırpalanacak, ceza mı göreceğiz diye soruyor. Sözünü ettiği Senatör Lieberman, Clinton'dan sonra başkanlığı adaylığını koyan Al Gore'un başkan yardımcısı adayı olarak önerdiği Yahudi. Teresa'nın yakın dostuydu ve bildiğim kadarıyla David Rabinovich'le ilişki kurmasına da o yardımcı olmuştu. Göz ucuyla Alexei'ye baktıydım. Kısaca dağ demiş geçiştirmişti.
Ayrım sonu.